Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Geçen programda psikotik bozuklukları konuşmaya başlamıştık.
Evet.
Dilerseniz bu programın girişinde şöyle bir hatırlayalım. Bizi ilk defa dinleyen, yeni dinleyen, geçen programa belki erişmemiş dinleyicilerimiz olabilir. Neydi psikotik bozukluk dediğimiz şey? Neyi kastediyoruz? Şöyle kısa bir girişten sonra bu hafta etiketlemeyi konuşmak istiyoruz.
Geçen hafta başlayalım demiştik. Evet. Çok muvaffak olamamıştık.
Evet. Laf lafa açmıştık biraz.
Hoş oluyor. Benim de hoşuma gidiyor ama dinleyicilerimiz için biraz yorucu olabilir. Tabii. Gerçekten. Bir konuyu anlatacağız diyoruz. Anlatamıyoruz. İnşallah bugün buna temas edebiliriz. Psikotik bozukluklar başlığı altındaki en önemli mesele bu sıkıntıya muzdarip olan insanların gerçeği değerlendirme yetilerinin kaybolmuş olması. En bariz, en açıklayıcı biçimi bu. Bizim görünür ve herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçeklik dışında bu kişiler başka gerçekliklere maruz kalıyorlar. Bu gerçekliklerin onlara ilişimi, ulaşması ses ya da düşünce yoluyla oluyor. Yani kişi diğer insanların duymadıkları sesler duyuyorlar. Diğer insanlar tarafından kabul edilmeyen bazı düşünce silsilesi içinde buluyorlar kendilerini. Bu düşünce silsilesine hezeyan diyoruz, sanrı diyoruz. Herkes tarafından kabul edilmeyen bir düşünce sistemini tekrarlıyorlar onlar. Tabii bu tekrarlama biçimi daha çok zarar görme. Birileri tarafından takip edilmem şeklinde devam ediyor gördüğümüz vakalarda. Ve varsanı ya da halüsinasyon dediğimizde herkes tarafından duyulmayan seslerin duyulması. Daha çok ses duyma şeklinde oluyor psikotik bozukluklarda. Ama hani bu meselelere yabancı olanlar, psikotik bozukluklar içinde olanların ya da şizofrenlerin bir şeyler gördüklerini düşünebilirler. O görsel halüsinasyon oldukça nadir. Çok az görülür.
En popüler de odur değil mi hocam?
Evet, en çok hani filmlerde falan da o işlenir. Biraz daha şey olsun diye, tabii çarpıcı olsun diye yapılan bir şey. Görsel halüsinasyonlar aslında daha çok organik beyin sendromunda ya da epilepside, böyle bir beyinle ilgili bir mesele varsa, görünür bir hastalık varsa, hani bu tümör falan gibi beynin içinde böyle yer kaplayan hastalıklarda bu görsel halüsinasyonlar fazla oluyor. Bir de görsel halüsinasyonlar çok yoğun travma yaşayanlarda fazla oluyor. Bu acı dolu deneyimlerle yüzleşenlerde fazla oluyor. O yüzden görsel halüsinasyonlar olunca biz bunu daha çok psikoz yerine yorumlamamaya eğilimliyizdir.
Ya da şey, madde kullanımından sonra olabilir değil mi?
Evet. Madde kullanımından sonra da olabilir. Evet, yani bu madde kullanımıyla travmanın da çok birlikteliği var gerçekten. Hani madde kullanan insanların birçoğunun travmatik yaşantıları maalesef oluyor. Öyle küçük travmalar, büyük travmalar, ihmaller gibi. Neyse, biz böyle konuyu dağıtıyoruz herhalde değil mi?
Galiba ama şimdi travma deyince değil mi? Ondan biraz.
Oradan yürümez. Travmanın şöyle bir etkisi oluyor. Madem konuya dönecek olursak. Bu tür yatkınlığı olan bireyler, psikotik yatkınlığı olan bireylerin stresle baş etme gücü de biraz düşük oluyor. Geçen programdan da bahsetmiştik. Bu şizofreni hastalığının genetik bir temeli var. Ailede varsa bir sonraki kuşakta görülme ihtimali fazla. Şimdi bu genetik yatkınlık stresle baş etme kapasitesini azaltıyor. Özellikle de bu ergenlik döneminin bitip erişkinlik dönemine başlanıldığı dönemlerde mesleki kimlik kaygısı, işte eş, bir partner olarak bir kimlik kaygısının çok yoğun olarak yaşandığı dönemlerde bu hastalık ortaya çıkıyor. Bu döneme travma eşlik ederse bu psikozun ortaya çıkması da çok kolay. O yüzden hani askere gitti de böyle oldu ya da bir kızı sevdi de böyle oldu denilen mesele, o erişkinlik dönemine geçişteki yoğun travmanın ortaya çıkardığı bir etki. Travmanın da böyle bir etkisi var psikozu başlatma yönünde.
Evet.
O yüzden artık tedavi etmekten ziyade korumaya yönelik tedbirler alınıyor Batı'da da, ülkemizde de. Yani bu şey olmadan, hastalık düzeyine geçmeden biz bu kişileri tespit edelim. Bunların psikolojik dayanıklılığını, psikolojik esnekliğini, stresle baş etme kapasitesini arttırmaya çalışalım. Ve böylelikle hastalık dönemine geçmesin.
Evet, hatta bu tarz müdahale programları çok küçük yaşlarda, okullarda, evet, diğer birçok psikolojik belki rahatsızlığı önleme ya, evet, da sadece o negatifin ortaya çıkması, bir psikolojik bozukluğun ortaya çıkması değil de yaşamda daha iyi, yani belki işlevselliği arttırma, o dayanıklılığı, evet, arttırma noktasında böyle programların olduğunu biliyoruz. Belki bizde de yaygınlaşması, ilkokul seviyesinde, hatta anaokul, evet, seviyesinde olması faydalı birçok şeyi önlemede.
Değil mi? Ya özellikle onu travmadan, hem travmadan fiziksel olarak koruyacak bir ortam lazım, hem de travma karşısında o psikolojik dayanıklılığını artıracak bir güç koymak lazım çocuklarımıza. Bu açıdan da hani programın ismine de atıfta bulunacak olursak, bu psikolojik dayanıklılığın en kuvvetli unsuru anlam.
Evet.
Yani dünyayı algılama biçimin. Nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Bu dünyada hangi şartlar altında var oluyorsun? Seni var eden şeyler ne? Bu dünyada bulunma amacın ne? Bu dünyadaki herkesin cevabını aradığı kıymetli sorulardan biri. Çok şükür bizim bu topraklarda bu soruların verilmiş bir cevabı var.
Evet.
Hani dünyanın her yerinde bu soruya belki aynı cevap veriliyor. Ama farklı farklı görünümlerde cevap veriliyor. O tek olan cevapta kalabilmek, hayatın anlamını bulmak ya da o anlama iştirak etmek anlamında. O yüzden bu donanımı ihmal etmemek lazım çocuklarımızda. Ve çocuklarımıza da alabileceği yönden bu donanımı vermek lazım. Hani bizim aldığımız yönden değil, aldığımız, evet, yöntemlerle değil, onlara zerk edeceğimiz bir yöntemi keşfetmemiz lazım. Hani şey metaforu vardır ya, enjeksiyon metaforu. İlacı bünyeye zerk etmek için enjeksiyon lazım. Yani ilaç çok kıymetli olabilir ama bünyeye girmedikten sonra, giremedikten sonra, o yolu bulamadıktan sonra verdiğimiz ilacın bir kıymeti yok.
Evet.
Çocuklarımıza bu anlamla tanıştırırken biraz o yolu keşfetmek lazım. Yine biraz konumuzdan, evet, dışarı doğru gidiyoruz ama bu da biraz hani kendi kişisel derdimiz gibi, biraz bugünlerde de çok sık karşılaştığımız meselelerden biri, evet, bu. Anlamla tanıştırmak. Birini anlamla tanıştırmak. Bir baba olarak da bunun sıkıntısını, evet, yaşayan insanlarla karşılaştım bugünlerde. Ben de zaman zaman yaşıyorum. O yüzden böyle oradan oraya doğru bir,
bununla apayrı bir pencere, belki bir program yapmak, travmaya, evet, bu çocuk yetiştirmenin bu
boyutuna,
bu boyutuna özel bir belki, evet, değinmek. Gerçekten şey, şu an ciddi bir mesele gibi görünüyor.
Evet,
ben,
evet,
de karşılaşıyorum oldukça sık.
Evet. Yani bu önemli.
Kendi hayatımda hem klinik pratiğimde.
Tabii yine çocukların, senin bahsettiğin meseleye gelecek olursa, çocukluk döneminden itibaren bu psikolojik esnekliğin artırılması ve bu psikolojik rahatsızlıklarla ilgili de bilgi verilmesi. Mesela otizmle ilgili, dikkat eksikliği ile ilgili, akıl hastalıkları ile ilgili küçük küçük bilgilerin verilmesi bu çocukların etiketlemeyi daha az yapmalarına da sebep olur. Hem kendilerini korumayı öğrenirler, hem de bu rahatsızlığa sahip olan akranlarıyla olan ilişkisini ona göre geliştirirler. Çünkü bu etiketleme meselesi gerçekten başa gelen sıkıntının kendisinden daha ziyade, yani başa gelen sıkıntı ne olursa olsun, etiketlemenin kendisi çok büyük zarar veriyor. Yani siz birine panik bozukluk diye de etiketlediğinizde bir zarar veriyor, şizofreni diye etiketlediğinizde de bir zarar veriyor. Ve şizofreninin ve panik bozukluğun bıraktığı zararı arttıran, tedaviyi engelleyen, toplumsal hayatı çok fena bir şekilde baltalayan bir durum bu etiketleme. Belki bu çocukluk çağından itibaren bu eğitimin verilmesi ya da buna göre çocukların psikolojik dayanıklılığının artırılması etiketlemenin de önünü geçebilir. Ama bu etiketleme günümüzde çok korkunç bir şekilde yapılıyor. Eğer bu konuda profesyonellerin bile bazen risk almamak adına bu etiketlemeyi yaptığını görüyoruz. Şimdi etiketleme illa bir lakap takıp, bir ifade biçimi koyup, bir sıfat ekleyip onunla dalga geçmek değil. etiketleme biraz gard almak, biraz önlem almak anlamına da geliyor. Yani bu adamın psikozun olduğunu öğrendim. Ben buna karşı kendimi korumam lazım. Yani psikozu olan biri ya da şizofren hastalığı olan biri potansiyel bir suç makinesidir. Her an her şey yapabilir. Bir damana saldırabilir çünkü farklı sesler duyuyor. O seslerin etkisiyle, o düşüncelerin etkisiyle beni de düşman bilebilir. Şimdi bu teorik olarak çok absürt değil. Teorik olarak bunun böyle bir şeyi var. Mantıklı tarafı var. Ama pratikte gördüğümüz şey şu. Bu tür böyle saldırılar, daha önce de konuşmuştuk, normal popülasyonda, şizofreni popülasyonuna göre çok daha fazla görülüyor.
Evet.
Yani silahlı saldırı ya da böyle basit yaralamayla olan saldırılar, silahsız olan saldırılar falan. Bunlar zaten ve suç unsuru olan şeyler normal popülasyonda daha fazla görülüyor. Hani istatistik bunu söylüyor pratikte. Yani bu kaygı sadece istatistiğe bakarak ortadan kaldırılabilir gerçekten. Bakarsın hani kim daha fazla suç işlemiş. Şey var ya, ölülerden değil dirilerden korkacaksın, evet, falan der gibi. Evet. Yani bu şizofrenlerde değil, bu adamlardan korkacağız yani, kendine normal diyenlerden.
Yani diyelim karşınıza tanımadığınız biri çıktı, pek de tekin görünmüyor gibi geliyor size. Hani belki şizofren hastasıysa daha az korkabilirsiniz.
Ne güzel söyledin. Kesinlikle öyle. Bu istatistik onu gösteriyor, evet, yani. İkincisi, eğer ortaya bir zarar veriyorlarsa bu insanlar, kimlere zarar veriyorlar? Daha çok gard alanlara, önlem alanlara, onlara karşı tavır alanlara daha büyük zararlar verdikleri görülmüş. Çünkü biri önlem alıyorsa kişinin o düşünce sistemi içinde şöyle, şuraya oturuyor. Bu adam bana karşı önlem alıyorsa demek ki bana gelen bu düşünceler doğruymuş. İnsanlar bana zarar veriyormuş. Ki şimdi şey yapıyor, kendini belli etti. Mesela ötekiler bana yakın davranıyor, o uzak davranıyor. Demek ki onun kötü bir niyeti var.
Diğerleriyle işte bağlantısı var.
Evet.
O gizli servislerle belki bağlantısı var.
Evet. Aynen öyle. Gizli servise bağlanırsa beni izleyen ajan o. Bu mahalleye yerleştirilmiş gözlemci o. Artık onu bir yere oturtur. Karşıdaki de korktuğu için daha fazla önlem alır. Bu fazla önlem, hezeyanın artması, o iki kişinin arasındaki olası bir sıkıntıyı kuvvetlendirecektir. Bu yüzden de bu hastalığa sahip olanına, doktorlarına falan çok zarar vermezler. Hemşirelerine. Çünkü orada bir şefkat görürler. Hemşireden de doktordan da, doktor bunları dinler, ilgi gösterir, anlamaya çalışır. Ve tabii ki anlar diğer şeylere göre, sağlık camiasından olmayan kişilere göre. Ve böylelikle biri tarafından anlaşıldığını hissedince kişi, saldırı olasılığı da ortadan kalkar, hayata da tutunma meselesi artar. Bu sadece psikoz için de geçerli değil. Hani biri bizi bir insan olarak kodlayıp bir insan olarak hesaba kattığında, bana bir insan olarak kıymet verdiğinde, benim psikolojik olarak rahatlığım da, kabul ediliyor olmam da, yapacağım işlere karşı eğilimim de ona göre değişiyor.
Yani herkese iyi gelir anlaşılmak.
Evet.
Kabul görmek.
Evet. Şimdi ben şeyde, tıp fakültesinde 6. dönem arkadaşlardan sorulmayayım, intern temsilcileri ve intern grubundan. Geçenlerde bir geri bildirimde bir toplantısı yapmıştık. Fakültedeki çocukların geri bildirimi olayı, bir temsilciler var. Stajlarla ilgili geri bildirimde bulunuyorlar. İşte kadın doğum stajı, cerrahi stajı, iç hastalıkları stajının temsilcileri de orada, hocaları da orada, öğrenciler de orada. İşte geçen sene nasıl geçti? Öğrencilerin hepsi tek beyazda bir bölümü işaret ettiler. Genel cerrahi.
Hmm.
Dediler ki orada harika bir staj yaptık. Çok memnunduk. Çok mutlu ayrıldık oradan. Çok şeyler öğrendik. Diğer bölümler de çok güzeldi ama orası ayrı bir güzeldi. Dedik neden şey mi? Hani çalışma şartlarınız nasıldı? Sabah 7.30'da geliyorduk. Habire nöbet tutuyorduk. Ve çok da geç çıkıyorduk. Şartlar da çokmuş. Ne peki sizi memnun eden? Bizi orada bir doktor gibi karşıladılar. Öğrenci gibi değil.
Hmm.
Bize çok kıymet verdiler. Bizi kendileriyle aynı safta tuttular. gibi. Hani şeyde bir hiyerarşi vardır, bu hekimlikte de, şurada da burada da. Yani öğrenci gibi davranılmak var. Bu bazen hoşa gider ama bazen bir yetişkin bir davranmak hoşa gider. Yani demek ki o şartlarda bile birinin sizi muhatap alması ve size kıymet vermesi, aradaki ilişkiyi güzelleştirdiği gibi oradaki bulunma amacını da verimli hale getiriyor.
Ve zorluklara karşı da değil mi? Bir dayama gücü veriyor.
Evet, yani öğrenciyi 7:30'da çağırıyorsunuz, koşa koşa geliyor falan. Zorluklara karşı dayama gücü veriyor. Mesleği daha iyi öğreniyor. Vereceğiniz şeyi daha iyi alıyor. Yani bunun için psikoz gibi ayrı bir ayrım yapmaya da gerek yok. Kişinin bir insan olarak hesaba katıldığı bir ortam tesis etmemiz lazım bizim her türlü ilişkimizde. Etiketlemeleri biraz şöyle kenara bırakarak, o genel yargıları kenara bırakarak. Yani şizofrenler böyledir, İşte dindarlar şöyledir, İşte solcular böyledir. Bu etiketleme o kadar çok şeyi görmemizi engelliyor ki. O etiketlediğimiz insanın arkasındaki, o etiketin arkasındaki insanı, o insanın hayata bakışını, tecrübelerini, mizah unsurlarını, bilgilerini, her şeyi gölgeliyor önden gelen etiket. Bunu kırmak çok önemli. Yani bunun kırıldığı bir ortam, çok verimli şeylerin konuşulacağı, çok tatlı ilişkilerin meydana geleceği, aksaklıkların ve arazların da kolay çözülebileceği bir imkan sunacak bize. Bu etiketleme en çok tabii şizofren ve bu psikotik hastalıklarda yapılıyor. Ve kişi o etiketlemeyi de fark ediyor. Çünkü bu psikozun doğası gereği bu belirtiler yükselir, çok belirgin hale gelir, sonra azalır. Yani tedavi olsa da olmasa da belli dönemlerde o belirtiler yüksektir, fazladır.
Böyle alevleniyor değil mi hocam?
Evet, aynen öyle. Psikotik alevlenme denir terminolojik olarak da. Belli dönemlerde de bu belirtiler kişiden uzaklaşır. Bu uzaklaştığı dönemlerde belirtilerin kişi mesela daha dünyaya döner, daha o ilişkilerin farkındadır ve o etiketlemeyi çok net olarak fark eder. Belki o psikotik alevlenme içindeki etiketlemeyi çok görmeyebilir. Çünkü o başka bir alemdedir.
Evet.
Ama o alemden indiğinde ya da ilacını düzenli kullandığı dönemlerde o etiketlemeyi görür ve yorumlamaya başlar.
Evet, o yorumlamayı hocam, görmeyi ve yorumlamayı dilerseniz aradan sonra yapalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara aradan sonra kişinin o farkındalığı ve kendini etiketlemeye başlaması sürecini inşallah konuşmaya devam edeceğiz.
Bakalım.
Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında sizlerle tekrar beraberiz. Aradan sonra... Evet hocam, hemen önce bu rahatsızlığa yakalanmış kişinin o alevlenme döneminden hemen sonra, hastalığın o yoğun belirtilerinin yaşadığı dönemden hemen sonra işte tedaviye başlaması, ilaç kullanmasıyla birlikte bir farkındalığın oluştuğundan bahsetmiştiniz.
Evet.
Ve orada kişinin bu sefer kendini de bir etiketlemesi ya da
evet, o etiketlemeyi fark etmesi.
Çevreden kendisine yapılan etiketlemeyi fark etmesi süreci var.
Evet.
Bu nasıl etkiliyor ve nasıl ortaya çıkıyor? Siz neler gördünüz, neler gözlemlediniz?
Şey tamamlayayım. O ilaçlarla da bu etki ortaya çıkabilir. Hastalığın doğası gereği de bu belirtiler kendiliğinden de sönebilir. Çünkü bazen tedaviden önce de bu belirtilerin yükselip alçaldığı dönemler oluyor. Çünkü hani bize geliyor, diyor ki eskiden böyle değildi. Hani bazen böyleydi, bazen bozuluyordu.
Evet.
O psikotik belirtilerin uzaklaştığı dönemlerde etiketi fark ediyor. Tabii ve yorumlamaya başlıyor. Çünkü sonra onlara da hak verdiği de oluyor etiketleme yapanlara. Çünkü şöyle bir geçmişine bakıyor, hezeyanlı döneminde kendine yakıştıramadığı düşünceleri fark ediyor. O düşüncelerin gerçekle olan bağının zayıf olduğunu fark ediyor. Ha, ben nasıl düşünmüşüm diye muhasebe yaptığı bir dönem. Şimdi bu dönemde kişi depresyona giriyor haliyle. Çünkü o inşa etmeye çalıştığı benliğiyle yaptığı şeylerin birbiriyle uyuşmadığını fark ediyor. Bu çok büyük bir acıdır. Yani ben böyle yapmışım. Yani kişi her zaman kendi eylemlerinin
farkında olmak ve sorumluluğunu kendisi de taşımak ister. Ve kendisine yakıştıramadığı işleri yaptığında da büyük sıkıntıya girer. Ama bu tablo daha da korkunç bir tablo yani. Çünkü başkalarına saldırmışlığı vardır, başkalarına itham etmişliği vardır. Bu dönemde zaten kişi böyle bir muhasebe içindedir. Bir de etiketlemeyle birlikte, yani onun zararlı bir varlık olarak artık kodlandığını fark etmesiyle birlikte de hayattan kendini kopartır. Çünkü onlara hak verir. Hani ben zamanında bunları yaptım. O yüzden bana karşı önlem alıyorlar. Ben de bir daha kontrolümü kaybetmeyeyim. Ya da kaybedersem onlara zarar vermeyeyim diye kendisi bir adım geriye atar. Yapacağı işleri erteler. Hastalanmadan önce bir yönelimi varsa, bir hobisi varsa, okumak istediği bir okul varsa, yapmak istediği bir iş varsa, o etiketlemeyle birlikte bunlardan vazgeçer. Bu vazgeçmeyle de birlikte hastalık daha da oturur. Çünkü bu durumun tedavisinde en önemli aşama kişinin hayata dönmesi. Hayatın akışına tekrar iştirak etmesi, orada bir yer alması. Bu açıdan mesela bunun önemini belirten çok ciddi çalışmalar var. Belki geçen şeyde konuşmuştuk ya. Hani o modern toplumlarda, büyük şehirlerde yaşayan şizofrenlerle kırsal kesimde ya da üçüncü dünya ülkeleri gibi ülkelerde yaşayan şizofrenlerin prognozuna bakmışlar. Hastalık gidişatına bakmışlar. O kırsal kesim ve daha gelişmemiş görece bölgelerde yaşayan şizofrenlerin yaşam kalitesi daha iyi. Daha mutlu, daha belirtileri daha az. Daha az hastaneye yatış gerekiyor. Niye? Çünkü orada bir yer açılıyor onlara. Bir yer veriliyor toplumun içinde. Mesela bizim mahallemiz, değil mi? Eski evet. Şeyde bir mahallenin delisi vardır. Herkes ona bir hürmet eder. Çünkü o farklı alemlerdedir. Senin bilmediğin alemlerdedir. Mesela bizim kültürde ona başka bir alemden haber aldığı için saygı duyulur. Ama günümüzde nasıl davranıyoruz? Programın açılışında ben bile söyledim. Gerçekte bağını koparmış.
Evet.
Gibi bir terminoloji ve yaklaşım ne? Senin söylediklerin yok. Sen bir yani olmayan şeyleri görüyorsun. Olmayan şeylerle ilgili düşüncelerin var. Bu çok saçma. Bir de zarar veriyorsun. Lütfen benim yaşam alanımdan uzaklaş. Ben seni oturduğum kafede de görmek istemiyorum. Bulunduğum mahallede hele hiç görmek istemiyorum. Çocuklarıma çok zarar verirsin. Ne yapacağım belli değil. Ama o geleneksel toplumda deli mahallenin bir unsurudur. Çocuklarla iletişim halindedir. Çocuklar ona laf atar. O çocuklara bir şey der. Çocuklar böyle neşeli bir önlem halindedir onlara karşı falan. Esnaf meseleyi uzaktan şöyle bir koordine eder. Ama evet. Oradadır yani o kişi. Hayatın içindedir. Hayatın içinde olunca şimdi bu çalışmaların sonucu da gördüler bu çalışmalı hani şizofreni çalışmalarının ve şizofrenin iyileşmesiyle ilgili işler yapanlar bu çalışma sonucu dediler ki biz bu tür rahatsızlıkları olanları hayatın içinde tutacak projeler geliştirirsek o zaman tedavi maliyeti de düşüyor. Tedavi de daha kolay hale geliyor. Bunun en büyük unsuru bu etiketlemeyi ortadan kaldırmak. Yani bunun çok basit bir anlatımı var. İşte şeker hastasının nasıl şekeri yükseliyorsa şizofreni hastasında da bu hezeyan dediğimiz düşünceler yükseliyor. Sen şekerini istediğin anda kendi iradenle kontrol edebiliyor musun? Hayır. Peki şekerini kim yükseltiyor? Diyelim pankreas beta hücreleri. Haydi gel pankreas beta hücrelerine emir ver şu anda. Hani şu elimle şu kalemi alıyorum gibi. Ben şimdi elime emir veriyorum. Kalemi al diyorum alıyorum. Şimdi hadi pankreas beta hücrelerine emir verelim insülini kes şey yapsın arttırsın. Mümkün mü? Değil. Peki diyelim bu düşünceler nereden çıkıyor? Beynimizden, kalbimizden. Haydi beynimize ya da kalbimize bir emir verelim. Çalışmasını engelleyelim. Değil mi? Mümkün mü? Değil. Bu aynı şey. O zaman şeker hastasının şekeri yükseliyor. Şizofren hastasında da düşünce düzeyinde bu hezeyanlarda bir artma oluyor. Mesele bundan ibaret. Ama şeker hastasına biz bu şeker hastasıdır, şunlar şunları yapabilir bir etiketlemeyle karşılaştırmıyoruz. Bir etiket vurmuyoruz. Ama şizofrene şizofreni hastalığı olana, bir etiketlemeyelim, şizofreni hastalığı, psikotik bozukluklar tanısı alana etiketi yapıştırıyoruz, boynuna asıyoruz. Artık sen okula gidemezsin. Yani okuldayken de işte zaten mümkün değil. Şurada, şurada.
Ve bunu en başta da yakın çevresi yapıyor zaten.
Evet. Hem yakın çevresi yapıyor. İşin daha korkunç olanı da bu otostigma dediğim şey. Kişinin kendi kendini etiketlemesi. Bunun önüne geçmek çok daha zor. Ama dışarıdaki etiketleme o iç etiketlemeyi de arttırıyor. Yani birileri sana şizofreni deyip seni sınırlandırabilir. Ama sen kendi hayatını kendin şekillendirebilirsin. Onlarla mücadele edebilirsin. Böyle bir düzenek var. Zor mu? Zor bu düzenek. Ama birileri seni etiketlediğinde senin kendini etiketlemen de çok kolay oluyor. Çünkü nasıl olsa bana öyle davranacaklar. Birileri sana karşı önlem alıyorsa sen de diyorsun ki ben tehlikeli biriyim. Tehlikeli biri o zaman başkalarını korumak zorundadır. Ben kendimi diğerlerinden korumam lazım. Çünkü onlara çok zarar verebilirim. Ve kendisi bu sefer hani toplum itmeden kendisi hayattan geriye doğru adım atmaya başlıyor.
Ya da şöyle de oluyor mu hocam? Mesela hani artık ben bu saatten sonra işe yaramam. İnsanlar da beni böyle zaten değil kabul etmez.
Değil.
Hani beni tuhaf buluyorlar. Gerek yok o zaman hani dışarıda olmama, ev daha güvenli. Çünkü ben tuhaf biriyim, kabul de görmem bu halimle.
Kesinlikle işte. Yani en sık görülen bu otostigma ya da kişinin kendi kendini etiketlemesi halinin sonuçları bu. Ben kabul görmem.
Evet.
Bu şeyde engelli kadrosunun açılması ve devlette istihdam edilmesi bu süreci bir nebze biraz hafifletti gibi. Ama orada da tabii yine şey devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Kişilerin orada maruz kaldıkları muamele hala hani engelli, özürlü, hani dikkat edelim ya da buna az iş verelim.
Evet.
Hani yapmayanlar da var tabii. Ama bu devletin bu imkanı sunması bu kişileri biraz canlandırdı. Yani o etiketlerini biraz kırdı. Benim gözlerim o yönde. Hayatın içine girdiler. Maddi olarak bir getirisi oldu bu meselenin. Bununla ilgili kendileriyle ilgili bir şeyler yapmaya başladılar. Biraz daha bağımsız para harcama imkanları oldu. Bu açıdan çok kıymetli. Bu engelli kadrosunun o işleyişin devam etmesi.
Evet.
Aynı şekilde biz de bunlara bir yer açmamız gerekiyor. Ama belli bir tabii bunun da bir sınırı ve ölçüsü var. Sınır ölçüsü ne olabilir? Tabii ki tedavi tutumu. Hani biz bu kişiye hayatımızda yer verebilmemiz için kişinin de tedavisini uygun bir şekilde devam ettirmesi lazım. Yani ben bunu şimdi o bu stigmanın şeyin etiketlemenin çok acı bir sonucu da kişinin etiketlemeyi reddetmek adına hastalığı reddetmesi.
Orada da böyle bir bütüncül bir reddetme, toptan bir reddediş bu etiketlemeyi oluyor.
Evet. Değil mi? Ve etiketleme kişinin tedaviye erişimini de engelliyor.
Evet.
Çünkü biliyor o kişi o tanıyı aldıktan sonra toplumda başına gelecekleri. Çünkü daha önce gördü. O zaman diyor ki ben hasta değilim. Ben hasta değilim deyince bunun gereği olarak ilacı almıyorum. İlacı almayınca da belirtiler daha şey oluyor. Problemli hale geliyor. Problemli hale gelince de doğal olarak o etiket kendisine daha çok yapışıyor. Sonra hastalık dönemi bittikten sonra kişi bunları biraz muhasebe ediyor ve kendi etiketini kendisi yapıştırıyor. Ben hata etmişim, ben şizofrenmişim. Ben şeymişim yani böyle bir şizofrenmişim diye kocaman bir etiketi yapıştırıyor ve kendini hayattan uzak tutmaya başlıyor. Yani etiketleme her anlamda birçok boyutuyla birlikte şey yapan, hayatı çok etkileyen, tedaviyi de işte çok baltalayan bir hal.
Peki hocam bunun panzehiri ne?
Aslında başta sen söylediğin mesele önemli. Çocukların çocuk yaşta eğitim, hastalıklarla ilgili bilgilendirme, kendini koruma yöntemlerini, şeyden, psikolojik stresten koruma yöntemlerini fark etmesin. Ama bu hani biraz önce diğer örnek üzerinden de konuştuk ya, kişinin bir insan olarak değer görmesi, o taşıdığımız rollerin arkasında bir insanın olduğunu bir bilinmesi, buna yönelik bir bakışın ortaya konulması. Yani karşımızdaki ilişkide olduğumuz kişiyi, duyguları, düşünceleri, bir geçmişi, bir annesi, bir babası, kardeşleri, arkadaşları olan biri olarak kabul etmek, görmek. Bu en önemli panzehir gibi görülüyor. Yani bu sadece psikoz için değil, hani biraz önce bazı etiketler de koyduk ya, toplumsal etiketler dedik işte. Bu heavy metalci, bu rapçi, bu dindar, bu solcu. Bu etiketlerin arkasında hani bunun annesi ve babası var, bunun hayalleri var, bu birini sevmiştir, bu acı çekmiştir, bunun dünyayı güzelleştirmek adına bazı fikirleri var, kendi hayatını, bu yardımsever biri. Yani sadece onu tanımaya yönelik bir bakış etiketin arkasında. Etiketi aradan çıkartarak. Buna kabaca empati diyebiliriz, bu yeteneğe, bu bakışa, bu kendini koymaya, kendini onun yerine koymaya ya da başka bir dilde ifade edecek olursak, onu kendime koymaya, onu benim gözlerimden görmeye. Burada çok küçük bir nüans var. Bu empatiyle başkasının yerine düşünmek arasında.
Evet.
Yani empati mesela şöyle bir şey diye de ifadelendiriliyor ama burada bir eksiklik var. Yani onun yerinde ben olsam ya da onun yerine kendini koymak. Bu başlı başına empati değil. Aslında kıymetli olan onun sende vücut bulması. Çünkü onun yerine ben kendimi koysam şöyle yaparım dediğimizde, ben şimdiye kadarki tecrübelerimle, şimdiye kadarki yetiştirilme tarzımla, şimdiye kadarki psikolojik yeteneklerimle o meseleyi böyle davranırdım demek.
Evet.
Ama o kendini o yerine koyduğumuz kişinin yetiştirilme tarzı farklı, psikolojik kapasitesi farklı, stresle baş etme kapasitesi, dünyaya bakışı farklı. Bu bir empati olmuyor. Bu sen, yine sen varsın orada.
Evet.
Hani kendini onun yerine koyduğunda gene kendinsin. Ama onun gözlerinden görmek hayatı. Böyle bir bakış atabilecek miyiz?
Sanki şey gibi, bir hocamız tarif etmişti. Bir kuyu var, kuyunun içinde o kişi. Sen yukarıdasın. O kuyudan ona bakıyorsun ve ne kadar zor durumda olduğunu tahmin ettiğini söylüyorsun ona. Gerçekten çok. O empati, o kuyuya girip onunla beraber oradan, evet, nasıl göründüğüne bakmaktır,
evet,
diyordu.
Çok güzel bir tarif etmiş. Aynen öyle. Bir şey, yabancı literatürde de başkasının ayakkabısının içine girmek diye de bir tabir var. O kuyunun içinden bakabilmek, o kuyunun şartlarını hesap etmek. Yani empati demek bu demek. Bu kişi mesela, bu mesele birçok toplumsal sorunu da ortadan kaldırır. Özellikle hani bu travmaya maruz kalanlarda, işte madde kullananlarda ya da zor şartlar altında büyüyen çocuklara karşı yapılacak empati çok kıymetli. Yani o çocuklar sorun çıkarmayınca onlara bir empati yapıyoruz. Ama o çocuklar bir suç işlediğinde ve yani çok acı bir suçlar işlediğinde, yaralama, öldürme ya da cinsel taciz gibi suçlar işlediğinde onlara birer suç makinesi gibi bakıyoruz. O geçmiş deneyimlerini sanki değişmeyecek, asla değişmeyecek bir katı bir özellik gibi görüyoruz. Yani bunlar değişmez. Bu işte şu ortamlarda büyüdüğü için bunun kendini değiştirmesi zor. Çözüm? Hapis. Başka bir şey yok. Yani hapse dediğim, cezalandıralım, sınırlandıralım.
Yani toplumdan uzak tutmak.
Yani hapis derken tabii ki eylemin cezası olacak. O başka bir şey. Yani çocuk hangi eylemi işlemişse onun karşılığı hapisse hapis. O konumuz dışında olan bir şey. Ama mesela buna eğilimli olan çocukların hayata sokulmaması. Burada empatiye çok ihtiyacımız var. Çünkü bu empatiye yani niye çok ihtiyacımız var? Çünkü dönüp seni buluyor.
Evet.
Bu sadece onun iyiliği için yapılan bir şey değil. Zaten bu kıymetli şeyler herkese kazandıran şeylerdir. Yani sen değer odaklı bir adım atarsan, kıymet verdiğin mesela hasletleri hayatına geçirdiğinde sen de kazanırsın, o da kazanır. Sen birine bir iyilik yaptığında, hani diş kirası diye bir şey var değil mi bizim kültürümüzde?
Evet.
Birine hediye veriyoruz. Niye? Çünkü o bana sevap kazandırdığı için yaptığım iyilikle ilgili. Değil mi? Evimizde yemek yedirdiğimiz kişiye, sen benim evime geldin, bana birine yemek yedirme imkanı sundun diye hediye veriyoruz bir de.
Teşekkür babında.
Teşekkür babında. Şimdi bu burada karşılıklı bir hoşluk var. Empati de böyle bir şey. Yani zor durumda olan birine yardım ettiğimizde o yardım ettiğimiz kişiye çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü beni yardımı mümkün hale getiriyor. Evet. Bu yardım etme, destek olma psikolojik rahatsızlıkların çoğunda çok iyileştirici özelliğe sahip. Empatiyi biraz daha netleştiririz herhalde sonraki programlarda diye düşünüyorum.
Aslında birçok konunun içerisinde bu geçecek gibi,
evet,
zaten.
Evet.
Biz de sık sık programlarda bu programda etiketlemeye karşı siz empatiyi koydunuz bir şimpanzehir olarak, tabiri caizse. Bunu biraz daha tekrar bir üstüne ne kadar bahsetsek az, evet, gerçi de
biraz daha biraz devam ederiz.
Temas ederiz inşallah hocam. Evet.
Teoman Hoca da, Teoman Dural Hoca da buna hemhali olmak diyor.
Evet.
Empatiyi dedik ama bu hemhali olmak terminolojisinde kullanabiliriz. Çok daha yerine oturan bir şey.
Oturuyor değil mi?
Daha da oturan bir şey. Bu evet, yani her türlü sorunumuzun da en tatlı çözümlerinden biri. Zor ama çok verimli çözümlerinden biri. Umarım nefesimiz yeter. Sonraki programlarda da konuşmaya devam ederiz.
İnşallah. İnşallah hocam. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bu programın da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Efendim, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.